Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Hepiniz bu programa hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, milletlerin, toplumların, halkların tarihleri romanlarına, şiirlerine, efendim müziklerine ve günümüzde filmlere, dizi filmlere, sinemalara konu teşkil etmektedir. Amerikan roman, film ve dizi filmlerinin ana temaları birkaç olay üzerinde yoğunlaşır. Bunlardan bir tanesi Amerikalıların istiklal mücadelesi, ikincisi iç savaş, üçüncüsü Vietnam ve buna benzer bir iki hadisedir. Bundan seneler önce Amerikalı siyahi yazar Alex Haley'nin televizyona da uyarlanan bir eseri yayınlandı, Kökler, ve çok yankı uyandırdı. Bu Kökler, esir ticaretinin insanlığa vurduğu damgayı yeniden ışık tutuyordu. Özellikle de kahraman olan Kunta Kinte'nin dramıyla. Pek çoğumuzun hafızasında bu Kunta Kinte ismi kalmıştır. Afrika'dan köle olarak Amerika'ya getirilen bu kimsenin hayat hikayesi, ki yazarın dedesidir. Evet, Amerika ve Avrupa tarihi maalesef böyle beyaz ırkın kara lekesiyle doludur ve günümüzde bunu artık romanlarda, filmlerde, sinemalarda görmek hiç değilse bir günah çıkarma kabilinden de olsa görmek mümkün. Bugün sizlere bunlarla ilgili birkaç kelam etmek istiyoruz. Bugün Amerikan tarihleri Christoph Kolomb'lardan, George Washington'lardan, Paul Revere'lerden sayfa sayfa bahsederken ne 16. yüzyıl başında İspanyolların yanlarında getirdikleri zencilerin, Kızılderililer tarafına geçerek Güney Carolina'nın İspanya sömürgesi haline getirilmesini önlediklerinden, ne de Boston katliamında zenci denizci Crispus Attucks'un İngilizlerin kurşunlarıyla Amerikan İstiklal Mücadelesi'nin ilk kahramanlarından biri olarak canını verdiğinden söz ederler. Amerikan Anayasası'nın tadil edilmiş 15. maddesi, en mukaddes içtimai hak olan oy vermenin renk ve ırk farkı yüzünden hiçbir vatandaştan esirgenemeyeceğini söyler. Ve tatbikatta bunun bilhassa zenciler için ne derece kısıtlı olarak kullanılabileceğini baştan düşünmez. Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin, İnsan Hakları Beyannamesi'nin altlarında imzası bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün bile birçok yerlerinde zenci çocuklarının hala beyazlarla aynı okul otobüsüne binmeye hakları olup olmadığı tartışılır durur. Meşhur bir sözdür. Amerika'da seçilebilmek için çok önemli bir vasıf aranır. Wasp vasfı. Ne demek wasp? Yani white ve white, beyaz. AS Anglo-Sakson, yani İngiliz menşeli. P protestan. Yani beyaz olmayan, Anglo-Sakson kökeninden gelme ve protestan olmayan bir kimsenin Amerika'da başkan olması mümkün değildir. Olursa ne olur? İşte John Fitzgerald Kennedy gibi bir Katolik, İrlanda kökenli Katolik başa geçerse adamı öldürürler. Neyse, işte siyahla beyazın bu yeni dünyadaki mücadelesi sevgili dinleyiciler, ilk kez 1619 yılında 20 siyahi esirin Virginia'ya getirilmesiyle başladı. Ve hiçbir zaman denk olmayan şartlar altında zamanımıza kadar devam etti. Müzik. Tabii buna rağmen sevgili dinleyiciler, dünyada esir ticaretinin tarihi daha eskilere uzanır. 15. 16. yüzyıllarda Batı Afrika kıyılarını keşfe çıkan Avrupalılar, Senegal nehrinden Angola'nın güney sınırlarına kadar 6000 kilometrelik sahil şeridi boyunca yerlilerin hayatında esirliğin yerleşmiş bir gelenek olduğunu gördüler. Kâşiflerin ardından bu sahillere gelen tüccarlar aradıkları altın yerine daha karlı bir yol buldular kendi menfaatlerine: esir ticareti. Bu ticaretin öncüleri 1517'de Karayipler'deki sömürgelerde çalıştırılmak üzere Afrika'dan insan taşıyan Portekizliler ve İspanyollardı. 1700 yılına gelindiğinde ise bu ticaretin hayli karlı bir iştihası olduğu biliniyordu artık. Yeni dünyanın el değmemiş topraklarında ziraat sahaları açılıp da genişledikçe ucuz işçilikten haklarına düşecek payı kaçırmamak için diğer milletlerden de bu ticaret koluna el atanlar oldu. İngilizler, Hollandalılar, Fransızlar gerek taşıyıcı gerekse aracı olarak gittikçe artan sayıda esir ticareti işine atıldılar. İçerlerinden kıyılara getirilen esirlerin toplanarak gemilere nakledildiği kaleler inşa ettiler. 1720 yılında bu konudaki tatlı kârın farkında olan Amerikalılar ise gayretlerini daha çok toplanan esirlerin yeni dünyaya taşınması işiyle ve burada satılmaları konusunda yoğunlaştırdılar. 1786'da esir ticareti hacim bakımından en üst seviyeye erişmişti. Toplanan esirler çoğu İngiliz ve Amerikan gemileriyle olmak üzere Atlantik üzerinden yeni dünyaya, Amerika'ya taşınır olmuştu. Afrika'nın yerli kralları ve kabile reisleri esir piyasasını durmaksızın besliyorlardı. Bunların en önde gelenlerinden sayılan Dahomey'in zengin kralı şöyle diyordu: "Esir ticareti bana atalarımdan kalmış bir gelenektir. Madem ki beyazlar almak için geliyor, ben niye satmayayım?" Afrika kralları esirlerini bu maksatla açtıkları harpler yoluyla elde ediyorlardı. Çoğu zaman bunlara aynı kabile içinde kendilerine karşı çıkanlar da ekleniyordu tabii. Afrika krallarının servetinin yalnız esir ticaretine dayandığını iddia edebilmek zordur. 17. yüzyıl İngiliz kâşifleri altın kıyısında saltanat süren Aşanti krallarının som altından tahtlarını, yine altından yapılmış gerdanlık, yüzük ve bileziklerini anlatırken bölgedeki altın madenlerinin yerliler tarafından nasıl işletildiğini anlatıyorlar. Esir ticareti ise ikinci fakat hiç de yabana atılmayacak bir gelir kaynağıydı. Düşmana karşı kazanılan her zaferden sonra elde edilen esirler paylaştırılırdı. Kralın hakkı her defasında 3333 esirdir. Kabile şeflerinin payına düşen ise ancak 1000. Yeni dünyaya götürülenlerin, Amerika'ya götürülenlerin aksine Afrika'da kalan esirlerin evlenme, mal mülk edinme ve efendilerinin mirasına sahip olabilme hakları vardı. Afrika'nın içlerinden toplanılan esirler kafileler halinde sahildeki toplama merkezlerine getirilirdi sevgili dinleyiciler. Mesela 18. yüzyılın sonlarına doğru altın sahilinin en mühim toplama merkezindeki kaleden bir yılda 10 bin esir geçmişti. Seyahat esnasında bu esirler boyunlarına bağlanmış iplerle yürümeye zorlanırlardı. Karşı çıkan gençler ve erkekler ise ayaklarından tahta prangaya bağlanırdı. Afrika'dan Amerika'ya çoğu kez 90 gün kadar süren yolculuk sırasında esirlerin %60 civarında telefat vermesi çok tabiydi. Bu yerli krallara 18 ile 35 yaşları arasındaki her bir esir için 90 dolar değerindeki 150 galon rom veren tüccarlar için mühim fakat önüne geçilemeyen bir kayıptı. Tam yükünü alan gemiler ilk durak olarak Batı Hindistan adalarına uğrardı. Esirlerin bir kısmı karşılığında pancar kisvesi yüklerdi. Ardından geri kalan esirleri de başka bir Amerikan limanına bıraktıktan sonra kisve yükünü rom haline getirmek üzere kendi limanları olan New England'a boşaltırlardı. 1720 ve 1808 yılları arasında çok revaçta olan bu üçlü ticaretten her bir gemi sefer başına 40 bin dolar kar edebilirdi. Dolar şimdiki kıymetinde değildi o zaman. Şimdikinden çok daha fazla kıymete sahipti. Bu gemiler 10 ila 12 mürettebatlı orta boy teknelerdi sevgili dinleyiciler. Buna rağmen dar ve alçak ambar altı bölmelerinde üst üste 250 esir taşıyabiliyorlardı. Evet sevgili dinleyiciler, esir ticaretine başladığı günden beri ahlaki yönden karşı çıkanlar çok oldu. Bu gayretler 1793 yılında Eli Whitney tarafından pamuk çırçır makinesi keşfedilmemiş olsaydı belki de başarı kazanabilirdi. Pamuğun çekirdeğinden ayrılması muamelesini çok basite indiren bu Whitney'in buluşu bu ürüne karşı plantasyon sahiplerinin alakasını arttırdı. Bu da daha fazla insan gücünü mecburi kılıyordu. 1850 yılında esir zenci Amerika'nın özellikle güneyinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmişti. Pamuk üretimi doğrudan doğruya onun sırtındaydı. Ve pamuğun kendisi yalnız güneyin değil, bütün Amerikan milletinin en itimat ettiği mahsuldü. ...1860 yılında Abraham Lincoln başkanlığa seçildi sevgili dinleyiciler. Lincoln esirlik müessesesinin aleyhindeydi. Ancak bununla beraber ülkenin barış ve birliğini de bu uğurda feda etmeye hazır değildi. Buna rağmen kendisinden şüphe etmeye başlayan Kuzey'in esaret aleyhdarı cumhuriyetçilerine karşı... ...yine bir cumhuriyetçi olarak ayrı bir siyaset gütmesi de düşünülemezdi. Başkanın niyetini sezen Güney eyaletleri... Birbirinin ardından Kuzey ile aralarındaki mevcut birlikten ayrılmaya başladılar. Bunun neticesi ise Amerika'da iç savaşın başlaması demekti. Güneyliler tarafından kendilerine reva görülen muameleyi unutmayan zenciler, savaş esnasında iki şerden ehvenini, yani Kuzeylileri seçtiler ve onlarla beraber oldular. Kuzey'in birlik ordularının şehirlerini işgal etmesiyle Güney tam bir moral çöküntüsüne uğradı sevgili dinleyiciler. Üstelik galipler eski köleleri olan zencilere yeni haklar tanıyarak yönetici mevkilerinde görevler vermişlerdi. Bir anda zenciler ürkek ve ezik bir toplumdan hakim duruma geçmişlerdi. Ne var ki tecrübesizlik ve eğitim noksanlığı kendilerinin bu yeni statülerini tam manasıyla hazmetmelerine maniydi. Yaptıkları hatalar kendilerine karşı tam manasıyla bir savaş sürdürecek olan Ku Klux Klan teşkilatının doğmasına yol açtı. 1870'e doğru federal kuvvetlerin güney şehirlerini terk etmesiyle zencilerin durumu yeniden sarsıldı sevgili dinleyiciler. Kazandıkları oy hakkının yeni şartlara bağlanması zencilerin seçime iştirak nispetini hemen hemen sıfıra indirdi. Üstelik zenci cemiyetini yeni bir tehlike daha tehdit ediyordu. Beyazlar zenci gücünü kendilerine rakip olarak görmeye başlamıştı. Beyazların zencilerle aralarında açmaya çalıştıkları uçurum daha sonraki yıllarda büsbütün derinleşti sevgili dinleyiciler. Bunun izleri İspanya-Amerika Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında açıkça belli oldu. Ku Klux Klan'ın gücü 1920'lerde 5 milyon kişiyi buldu. Zencilerin olur olmaz sebeplerden linç edilmesi artık sık sık görülen hadiselerdendi. Merkez Amerika'nın güneyi olmak üzere kölelik cemiyet içerisinde tamamen tasvip gören bir adet halinde yerleşirken buna karşı çıkan hareketler de yok sayılmazdı. bu insanlık dışı adete ilk karşı çıkan İngiltere oldu. 1833'te bütün İngiliz İmparatorluğunda kölelik yasaklanırken Hindistan bundan ayrı tutuldu. İşte İngiliz bakış açısı. İlk anayasasında kölelik müessesesine yer veren Amerika'da ise ilk karşı hareket 1820'lerden başlayarak New England civarında görüldü. Boston, Massachusetts gibi entelektüel merkezlerde bu adet daha önceden yasaklanmıştı. Amerikan Anayasası'nın 14. maddel maddesi, değiştirilmiş 14. maddesi, ülke dahilinde hiçbir eyaletin Amerikan vatandaşlarının hak ve muafiyetlerini kısıtlayacak kanunlar koyamayacağı hükmünü getirmişti. Tamamen tefsiri açık olan bu madde, Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından başlangıçtan beri idarenin ve halk kitlelerinin temayüllerine göre değişik şekilde yorumlanmış, açıklanmıştır. 19. yüzyılda mahkemenin kararı, zenciler içinde eşit tesisler mevcut olduğu sürece okullarda ırk ayrımının kanuni olduğu merkezindeydi. Güney'in hislerine tamamen uygun olarak. 1930'larla beraber Kuzey Doğu'da ve Batı'da aksi fikir kamuoyunda ağırlık kazanmaya başladı. 17 Mayıs 1954'te Earl Warren başkanlığındaki Yüksek Mahkeme oy birliğiyle okullarda ırk ayrımının anayasanın 14. muaddel maddesine aykırı olduğu görüşüne vardı ve bunu yasakladı. Bu sefer de okul otobüslerinde ırk ayrımı konusu çıktı. Amerikalı siyahlara dünyada rahat yüzü yoktu. Siyahların maruz kaldıkları baskıya karşı tepkileri zamanla Pasifik'ten kurtuldu sevgili dinleyiciler. Ku Klux Klan'ın ilk kuruluş yıllarında ellerinden kurtulmayı bilen bir zenci, "Yediğim sopayı saymazsam bana karşı çok naziktiler," diyordu. Yüzyılın başlarında siyah halkın haklarını korumak maksadıyla bir örgüt kuruldu, NACP. Bu örgütün yardımıyla zencilerin direnişi son 30-40 yıl zarfında daha belirli bir hal aldı sevgili dinleyiciler. Kanuni hakları olmasına rağmen girişleri yasaklanan mahallelerde ikazlara aldırmadan toplu şekilde oturmaya devam ettiler. Seyahat eşitliğini ispatlayabilmek için en bağnaz güney eyaletlerine Hürriyet Süvarileri adını verdikleri karma otobüs seferleri tanzim ettiler. Zenciler şuurlu mücadelenin içindeydiler artık. Zenci direniş hareketlerinden söz ederken, Amerika'da yavaş yavaş hatırı sayılır bir güç olarak ortaya çıkmaya başlayan Müslüman zencilere de yer ayırmak gerekir. Müslüman zenciler veya kendilerinin anılmalarını istedikleri şekilde siyahiler, Amerika'daki beyaz zenci davasının ancak ülkeyi her iki ırk arasında taksim yoluyla halledilebileceği inancındaydılar. Kendilerine göre şeytan olan beyazlarla Müslümanların bir arada yaşamaları imkansızdı. Müslüman zenci hareketi militan niteliğiyle diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu gruba dahil olanlar ölümüne kadar başkanlıklarını yapan Malcolm X gibi geçmiş efendilerinin soy isimlerini taşımamak gibi sembolik bir amaçla ikinci isimleri yerine X işareti koymaktadırlar. Halen Amerika dünyaya bir gösteriş yapabilmek için bir zenciyi Birleşmiş Milletler temsilciliğine tayin edebilir. Kanun kitaplarında, yüksek mahkeme kararlarında zencilere verilen hakların münakaşasız tatbikinden yana olduğunu tekrarlayabilir. Ama bugün yine de sokaktaki milyonlarca beyaz Amerikalıdan ancak pek azı kendilerine yöneltilecek bir soruya müspet cevap verebilir. Bir gün bir zenci kızınıza talip olursa verir misiniz? Evet, bugün de havadan sudan, dereden tepeden derken epey laf ettik, sizlere epey yorduk, başınızı ağrıttık. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola demiş eskiler. Böylelikle bir Çınaraltı programının da bu hafta sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.